Ayrım 49.
68. Münih'ten Halide Edip Hanım'ın yazdığı bir mektup. 69. Evlenmeleri dolayısıyla gönderilen tebrik mektubu ve ayrıca bir Fransızca mektup. 70. Belkıs Cemali'nin Fransızca yazdığı mektup. 71. Tahsin Bey'in Latife Hanım'a gönderdiği özel mektup. 72. Esma tarafından Latife Hanım'a gönderilen mektuplar. 4 adet. 73. Tahsin Bey'in Latife Hanım'a gönderdiği özel mektup. 74. İzmir Verem Cemiyeti'nin mektubu. 75. Aydın mebusu Tahsin Bey'in yazdığı bir şiir Mustafa Kemal Paşa için. 76. Latife Hanım'a gönderilen imzasız bir mektup. 77. Veled Çelebi tarafından Latife Hanım'a gönderdiği özel mektup. 78. Şeyh Sunisi'den gelen bir mektup. 79. Saadet imzası ile yazılan bir mektup. 80. Şükriye imzası ile gönderilen özel mektup. 81. Adnan Bey'in gönderdiği özel mektup. 82. Mücahade adlı bir gazete nüshası. 83. Muallimler Birliği'nden gelen ve Muallimler Birliği'ne yazılan bir mektup. 84. Latife Hanım'ın amcasına yazdığı bir mektup. 85. Atlanmış. 86. Hamdullah Supi Bey'in Latife Hanım'a yazdığı özel mektup. 87. Halit Ziya Bey'in Fransızca olarak Latife Hanım'a yazdığı mektup. 88. Halit Ziya Bey'in Latife Hanım'a yazmış olduğu mektup. 89. Fransızca yazılan ve Halit Ziya Bey'in yazdığı özel mektup ve Vedat Bey'in kartının arkasına yazdığı kart. 90. Vedat Bey'in yazdığı özel mektup. 91. Beykoz yarışları dolayısıyla istenen yardım mektubu. 92. Latife Hanım'a yazılan imzası olmayan özel mektup. 93. Latife Hanım'a yazılan özel mektup. 4 adet. 94. Latife Hanım'a gönderilen özel mektup. 5 adet. 95. Menü Mustafa Kemal Paşa'ya gönderilen kartlar. 2 adet. 96. Fransızca ve İngilizce yazılı mektuplar. 3 adet. 97. İmzasız bir menü. 98. Latife Hanım'ın Konya'da Halk Gazetesi'ne gönderdiği teşekküre karşı teşekkür cevabı. 99. Latife Hanım'ın mebus seçimleri sırasında kendisine oy vermiş olan illere teşekkür mektubu. 100. İsmail Habib'in Ankara Matbaa Umum Müdürlüğü'ne Mustafa Kemal Paşa'nın Mersin'deki nutkunu belirten el yazısı. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa'nın Afyon Karahisar'da bulunduğu sıralarda hükümet konağında, Türk Ocağı'nda, Kızılay'da ve Sultanı İratlarından irat ettikleri 4 nutkun metni. 101. Adana'da söylemiş olduğu nutkun metni 13 sayfa ya da adet. 102. Latife Hanım'a gönderilen Elazığ'dan bir dilekçe. 103. Balıkesir'de 7 Şubat'ta camide verdikleri nutkun Anadolu Ajansı metni. 104. Kemal Atatürk'ün el yazısı ile yazdığı Latife Hanım'ın el yazısı ile hazırlanmış Mustafa Kemal Paşa'nın nutkunun metninden ibaret olduğu görüldü. 12.1.977. Ek 3. Sayın Vecihe İlmen tarafından askeri müzeye verilen Sayın Latife Uşşaki'ye ait tarihi nitelik taşıyan malzemenin listesidir. 12.7.1978. Sırano, cinsi adet 1 Colt tabanca, 1-2 tabanca, 7.65. Mazer, 1-3 ova tabanca, 1-4 toplu tabanca küçük, 1-5 sancak La İlahe İllallah, 1-6 sancak Fetih Suresi, 1-7 Atatürk'e ait yağlı boya tablo, 1-8 Atatürk'e ait fotoğraf Latife Hanım'a ithaf edilmiş, 1-9 Kemalettin Sami P. fotoğrafı, 1-10 M. Fevzi Çakmak'a ait fotoğraf, 1-11 Fethi Okyar'a ait fotoğraf, 1-12 Latife Hanım'a ait fotoğraf, 1-13 Atatürk ve Latife Hanım'a ait grup fotoğrafı, 1-14 tabanca mermisi, 53 toplam 14. Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme teslim alınmıştır. Ek 4. Latife Hanım. Basının belki en mevsuk haberleri arasında Atatürk'ün sabık eşi Latife Uşşaki hanımefendinin intikalini teessürle öğrendik. Türkiye'de zaman zaman şayanı dikkat ve hürmet kadınlar gelmiş geçmiştir. Latife Hanım bütün inzivasına ve uzun sürmemiş kırık bir şerefli saadetin hazin ağırlığına rağmen bu kadınlardan biri olarak tarih yoluyla ebediyete intikal etmiştir. Birleşmiş Milletler'ce kadın senesi ilan edilen 1975'te Meksiko şehrinde tertip edilip reislerini bile kadından seçmeden ve kadınlık meseleleriyle asla meşgul olamadan büyük bir fiyasko ile biten 132 milletin kadınlarından mürekkep büyük kongre kapanırken Latife Hanım'ın hayata gözlerine yumuşu düşündürücü ve acıklı bir tesadüftür. Gözümüzden kaçmadı. Latife Hanım bundan 52 yıl evvel Türkiye'nin kurtarıcısı, dünyaya gelmiş geçmiş büyük kumandan ve dahilerden Gazi Mustafa Kemal Paşa ile Türkiye'nin kurtuluş zaferini hemen takip eden günlerde evlenme cesaretini kendinde görmesi, nefsine ve kadınlığına olan güveninin delilidir, takdire değer. Latife Hanım, meziyet ve kusurlarıyla şayanı dikkat çocuklar yetiştirmiş olan Uşaki ailesine mensup müstesna bir kadın olarak soyunun meziyetlerinden kendine düşenden fazla pay almıştır kanısındayım. Kültürlü, bilgili, birkaç lisana vakıf ve aydın bir Türk hanımıydı. Kendisini bir defa 20-25 sene kadar evvel bir vapur seyahatinde tanımıştım. Bilgisi, edası, yerini dolduruşu beni tesir altında bırakmıştı. Hangi konuya değinseniz selahiyetle mütalaa beyan edebilecek kadar geniş bilgi sahibiydi. O kadar ki bu bilgi bazen onun feminite, kadınlık hasletlerini ikinci plana itecek kadar ağır basıyordu. Kendisini o vapur seyahatinden sonra bir daha görmedim. Fakat pek mazbut ve mehcur hayatının kapandığı bugün, onun vaktiyle Atatürk'ün zevcesi olarak taşıdığı şerefli mevkiin icablarını sonuna kadar muhafazaya muvaffak olduğu inancına varmış bulunuyorum. Çünkü kaderin herkesin alnına ne yazdığı bilinmez. 1923 Ocak ayında Gazi Paşa ile izdivacından 1925 Ağustos ayındaki ayrılışlarına kadar Türkiye'nin bu devlet hatunu Gazi Mustafa Kemal Paşa'dan ayrıldıktan sonra da öyle kaldı. Nice Şendul Cumhurbaşkanı karılarının neler yaptığını dünya görürken ne Latife Hanım Gazi'den sonra bir izdivaç düşündü ne Gazi ondan sonra bir kadın. Acaba bu imtizaçsızlık neydi? Bence bu bir husumet dünyasını mağlup edip Türkiye'yi kurtarmış, zaferden henüz ayağının teriyle dönmüş olan Mustafa Kemal Paşa, yeni Türkiye'yi Batı uygarlığı alemine sokacak devrimlere henüz başlamamış, eşine düşen vazifeleri yüklenme arzusu, eski Osmanlı kırması, peder şahilik atmosferi içinde göze batacak mahiyet alınca, birleşmedeki uyumsuzluğun dışarı vurmasıdır. Ama bunların hepsi bir kader meselesidir. Latife Hanım'la muharefem yoktu. Sadece kültürlü ve kimseye nasip olmamış, fakat daha başlangıçta kırılmış bir saadetin vakur özgürlüğünü büyük bir vakar ile kalbine basıp, hayatının sonuna kadar bir kelimeyle bile hatıralarından bahsetmemesi, bütün ısrarlara rağmen bu hicranlı sükutu muhafaza etmesi karşısında duyduğum hürmeti bu satırlarla ifade etmeyi vazife bildim. Birkaç sene evvel gene izni ve haberi olmadan onun hatıraları diye yayımlanan bir tefrikanın önüne geçmemi, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı sıfatıyla ve bilvasıta benden istemişti. Bir şey yapabildiğimi hatırlamıyorum. Basın hürriyetinin bu çeşitli uygulanması arasında kime ferman okuyabilirdiniz? Kısacası ne Gazi Mustafa Kemal bir hünkâr olabilirdi ne Latife Hanım bir kadın efendi. İki Türkiye vatandaşı gibi birleşmelerine de günün Osmanlı tortusuyla bulanmış suları asla müsaade etmedi. Biz buna kader diyoruz. Latife Hanım'a Allah'tan gani gani rahmetler dilerim. Burhan Felek, 16 Temmuz 1975, Milliyet. Ek 5. Latife Uşaki'nin Ahmet Ağaoğlu'nun ölümünün ardından yazdığı yazı. Bu metin, Samet Ağaoğlu'nun 1940 yılında Ankara'da yayımladığı Babamdan Hatıralar adlı kitabından alındı. Ahmet Ağaoğlu'nun ölümünün ardından hazırlanan kitapta yer verilen yazıların tamamı imzalıydı. Ölmek yazısının altında ise eski dost rumuzu vardı. Latife Hanım'ın yeğeni Muammer Erboy ile birlikte yazıyı inceledik. Yazının Latife Uşaki'nin kaleminden çıktığına karar verdik. Latife Hanım eski dostu için yazdığı veda yazısının altına imzasını atmamıştı. Ölmek. Ağaoğlu'nun temiz hatırasına. Mezarlıklarda dolaşırken kitabelere göz gezdirdim. Her kitabe o taşın altında yatan insanın namusuna, şerefine, haysiyetine şehadet eden ebedi bir kefalet senedi gibidir. Hepsi de ya manzum ya mensur bir lisanla size üzerine dikildikleri ölüyü şöyle tarif ederler. Benim altımda bütün ömrünü iyilik ederek geçirmiş, hayatında tek kalp kırmamış, tek fenalık yapmamış, vatanına, milletine, ailesine, dostlarına, ömrünü, kalbini ve kesesini cömertçe harcamış eşsiz bir insan yatmaktadır. Kelimeler, cümleler, ifadeler değişebilir fakat değişmeyen tek şey mezar taşının iddiasıdır. Mezar taşı her cenazenin beşeri günahlardan beraatini isteyen ezeli ve ebedi bir avukat gibidir. Bir vatan haininin, bir ana katilinin, bir ocak kundakçısının, bir kasa, bir namus, bir şeref hırsızının, bir kan ayyaşının mezarına dikilen taş bile ebedi ve vekaletini üzerine aldığı ölüye tek leke sürdürmemek isteyen bir avukat kesilir. Bunun içindir ki bir baba katilinin mezarında şu cümleyi okursanız hiç şaşmayın. Burada karıncayı incitmekten çekinerek yaşamış bir insan yatmaktadır. Bir mezar başında gaddaresini en haksız cinayetin kanıyla lekelemiş olan bir katile bile hüsnü şehadet eden cemiyet, yaşayan en büyük kıymetin önünde bile boyun eğmek istemez. Ve en sefil bir ölüden bile kıskanmadığı sevgiyi en üstün bir diriden esirger. Çünkü ölü kıskanılmayan yegane insandır. Biz ölüyü bütün davalarından, bütün ihtiyaçlarından, bütün menfaatlerinden, bütün iddialarından, ihtiraslarından, arzularından istifa etmiş bir insan olduğu için severiz. Dirisine düşman olduğumuz bir insanın bile ölüsüne yanışımız bundandır. Bu hakikati düşününce körün öldükten sonra niçin badem gözlü olduğunu kestirebilmek de güç değildir. Şimdi birçok kıymetlerin ölüşlerinden sonra bilinmesinin sırrını da kavramaya yaklaşmış sayılabiliriz. Sanır mısınız ki dünya Shakespeare'in kıymetini tanımakta 150 yıl, Mozart'ın dehasını kavramakta yarım asır ve Pushkin'in kadrini bilmekte tam bir asır geç kalmakla çok masum bir gaflet göstermiştir? Hayır, kurnaz beşeriyetin zekası bu kıymetleri yaşadıkları devirlerde kavrayabilmek kabiliyetinden mahrum değildi ve bence insanlar o kıymetleri anlayamamış görünmekle hasetlerini örtbas eden adi bir hileye sapmışlardır. Şimdi tanıyışları ise ölüleri kıskanmayışlarındandır. Bu hasetten doğan inkarın misallerini kendi tarihimizde de kolaylıkla bulabilirsiniz. Hayatlarındayken gördükleri umumi lakaydinin, umumi alakasızlığın, umumi nankörlüğün ve inkarın acısını kan kusarak çekmiş nice kıymetler, nice şöhretler var ki bugün mezarları başında insana ölümü sevdirebilecek kadar parlak ihtifaller, anma törenleri yapılıyor. Bugün hor gördüğümüz nice kıymetler var ki yarın mezarları başında gözyaşı dökeceğiz ve onların birer kıymet olduklarını itiraf edebilmek için ölmelerini beklemekteyiz. Çünkü yaşadıkları sıralarda onlara bu kıymeti vermemize kıskançlığımız manidir. Bu hakikatin en taze misalini bize Ağoğlu'nun ölümü verdi. İki ay evvel çıkan gazeteler onun temiz ismine karanlık ithamların lekesini sürmek istediler. Ve maalesef biz Ağoğlu'nun maruz kaldığı bu haksız ithama isyan eden tek sesin yükseldiğini duymadık. Fakat bir hafta evvel onun mezarı kıskançlıktan kurtulmuş şahitlerle doluydu. O gün hepsi de seslerinin yükselebildiği kadar haykırarak Ağoğlu'nun faziletlerini sıraladılar. Çünkü o gün Ağoğlu da kıskanılmayan insanlar arasına karışmış bulunuyordu. Görülüyor ki insanları haklarına kavuşturan en adil hakim ölümdür. Ve artık inanabiliriz ki layık olduğumuz alakayı, kıymeti, itibarı, şerefi, saygıyı ve sevgiyi kazanarak yaşayabilmemiz için başvurabileceğimiz tek çare vardır. Ölmek. Eski dost. Samet Ağoğlu. Babamdan Hatıralar. Ankara 1940. Sayfa 140-142. Ek 6. Latife Hanımefendi'nin mühim bir nutku. Türk Ocakları Kongresi dün akdettiği son içtimaında, toplantısında, murahhasların delegelerin mensup oldukları ocaklar hakkındaki izahatı dinlemiştir. Bu meyanda Kars Ocağı'nı temsil buyuran Latife Gazi Mustafa Kemal Hanımefendi Hazretleri sürekli ve samimi alkışlar arasında Ati'deki nutku irat eylemişlerdir. Aziz arkadaşlarım, Yüksek Kongrenizde Kars Türk Ocağı'nın murahhası bulunuyorum. Esasen Türk Ocağı'nın samimi bir ferdi olmakla ve bugün mühim bir merkezimizi temsil etmekle müftehirim, iftihar ediyorum, mübahiyim. Heyet-i Aliyenizin geçen içtimalarında muhterem reisleri lisanıyla acizlerine gösterdiği hüsnü kabulün müteşekkir ve minnettarı olduğumu bu vesileyle arz ederim. Arkadaşlar, bizzat tanıdığım ve kıymetli hatırasını derin hissiyatla tahattür ettiğim Kars Ocağımızın bana tevdi ettiği vazifeyi ifa ederken, muhterem heyetinize oradaki arkadaşlarımızın selamlarını ve muhabbetlerini kemali hürmetle ibla etmek isterim. Bu selam ve muhabbetin müteassis kalplerin samimi sünuhatı olduğunu takdir buyurursunuz. Alkışlar. Arkadaşlar, Kars'ta ocağımızın geçen seneki faaliyeti hakkında izahat verebilmek için Büyük Kongre'den müsaade isterim. Kars'ta ocağımız ilk defa 10 Eylül 1339'da 1923 teşekkül etti. Ocağımızın teşekkülü Kars muhitinde milli ve içtimai hissiyatın da ilk adımını atmak gibi bir tesir göstermiştir. Bu tesirle Kars ocağının haklı bir iftihar hissetmekte olduğunu ifadeye müşarraat ederim. Hanımefendi Hazretleri bilahare ocağın azam miktarı ve sınıflara göre taksimi hakkında malumat ita etmişler, ocağın hayır sahasında yaptığı hidematı Hilal-i Ahmer'e fakir mektep çocuklarına, pasinler hareket zedagana, ayındır muhacirlerine, nakden gösterilen muaveneti, ocağın temsil faaliyetlerine izah ve nutuklarına devamla buyurmuşlardır ki, mezhep ve tarzı telakki cereyanlarını ortadan kaldırmak, bu meyanda ocağımız yek vücut ve kesir bir kitleden ibaret iken, uzun senelerin tesiri meşumu ile millet arasında nifak cüyane arayan, bir vaziyet ihdasına sebep olan mezhep ve tarzı telakki cereyanlarını ortadan kaldırmak için, bilhassa daimi surette mesai sarf etmiş ve bunun müsmir netayicini görmekte bulunmuştur. Bu münasebetle Feyyaz ve Velut Türk neslinin evlatları arasında ayarın başlıca medarı teşeddüt ve nifak olarak nasb-ı nazar ettiği mezhep ve tarz-ı telakki farkları aleyhine bütün ocaklarımızın yek vücut olarak azim ve metanetle mücadele etmeleri lüzumunu Yüksek Kongre'nin nazarı dikkatine arz etmeyi vazifeden arz ederim. Şiddetli alkışlar. Ocağın binasızlıktan dolayı maruz kaldığı müşkilatı bu hususta merkezi heyetin yardımını talep ettiklerini ifade buyuran hanımefendi, ocağın bu seneki mesai programı hakkında da düşündüklerini teşrih buyurduktan sonra nutuklarını şu suretle ikmal etmişlerdir. Murahhas beyler, Türk milletinin saadet ve selameti, Türk milletinin harsı ve medeni inkişafını temin etmekle kaimdir. Türk vatanı ancak halis ve samimi Türk milliyet perverlerinin mefkureleri tesirinde feyiz ve itila bulabilir. Alkışlar. İyi vatandaşlığın mukni, inandırıcı ve emniyet bahş, güven verici alameti, Türk milliyetini, Türk hars ve medeniyetini candan kabul etmektir. Türk vatanına hizmet ve merbutiyet, bağlılık, Türk milliyetine hizmet ve merbutiyetle tevemdir, eşdeğerdir. Ocaklarımız, milli olan medeni ve içtimai faaliyetlerine vakfı vücut ederken, gözlerini Türk vatanının necatı, kurtuluşu, vatandaşların çelikten yekpare medeniyet kitlesi olması gayesine nasp eylemiştir, dikmiştir. Bu kadar temiz bir hedefe yürüyen ve samimi arzusunu vatanperver ve milliyetperverlere açmış olan ocaklarımızın behemehal muvaffak olması bir emri tabidir. Alkışlar. Arkadaşlarım, Kars Ocağı Yüksek Kongre'nin ve Merkez Heyeti'nin daimi alaka ve müzaheretine, desteğine mazhar olmak ihtiyacında ve bu lütufa layık görüleceği ümidindedir. Gelecek sene Kars'ı temsil etmekle mübahi olacak murahhaslarımızın daha geniş mesai mahsulü getirebilmesi için bütün varlığımızla çalışacağımıza itimat buyurmanızı rica ederim. Şiddetli ve sürekli alkışlar. Cumhuriyet Gazetesi 5 Mayıs 1924.